Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Önce sağlık programındayız. Bugün son anda bir toplantısı nedeniyle Ayşegül bizimle beraber olamayacak. Son programlarda özellikle bu Covid döneminde Ayşegül'ün katkısı çok büyüktü ve Ayşegül'süz ben ne yaparım diye düşünüyordum. Umarım çok fazla sürçülisan etmeden programı tamamlayabilirim. Konuğumuz Belçika'dan bize bağlanıyor. Sevgili Arda Karapınar, daha önce de programlarımızda kendisine konuk olarak almıştık. İstanbul'da Kırmızı Kurdele Derneği'nin yöneticisi, aktivist Arda Karapınar. Kırmızı Kurdele, tahmin edebileceğiniz gibi ya da bildiğiniz gibi, Türkiye'de HIV konusunda en aktif olan sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Ve Arda, biz bugün HIV bağlamında COVID'i konuşacağız. Merhaba Arda.
Merhabalar hocam. Tekrar yayında olmak, sizlerle bilgi paylaşabilmek benim için çok keyifli. Bütün dinleyicilere de selamlar yolluyorum buradan tekrar.
Teşekkürler. Teşekkürler Arda. Şimdi bildiğim kadarıyla, eğer yanlış söylersem lütfen düzelt, 6-10 Temmuz 2020 tarihinde 23. Uluslararası AIDS Konferansı toplanacaktı. Nerede toplanacaktı tam bilmiyorum ama tabii ki canlı olarak
San Francisco.
Evet, oradan online olarak yapıldı. Sen izledin bu online kongreyi ve kongrenin içinde tabii AIDS'e ait son gelişmeler konuşuldu. Gün geçtikçe AIDS'in sosyal yönleri tartışılıyor çeşitli platformlarda. Ayrıntılı olarak ele alındı farklı açılardan AIDS'in hem tıbbi hem sosyal sorunları, özellikleri, bu konulardaki gelişmeler. Ama bir de COVID-19 ister istemez dahil edildi değil mi bu kongrenin programına? Nasıldı kongrenin içeriğinde COVID'in yeri?
Evet hocam, bir ek bilgi bağlamında, evet, 6-10 Temmuz tarihlerinde yine San Francisco zamanına bağlı olarak gerçekleşti. Fakat onun da hemen arkasından 11-12 Temmuz olarak duyuruldu tabii, ama aslında San Francisco tarihine göre bakıldığında 11 Temmuz'da gerçekleşen bir COVID-19 konferansı gerçekleşti. O diğerine göre takibi biraz daha kolay, yani bir lineer bir akışta bütün sunumları takip edebileceğimiz ve aslına bakarsanız bence çok da iyi bir konferans oldu. Aslında belki şöyle bir şey söylemek lazım, konuya girmeden önce bir iki şey söylemek istiyorum ama bu konferans bağlamında AIDS'in, o zamanki adıyla AIDS'in ya da işte bugün daha çok kullanıldığı HIV'nin COVID'le bu kadar ilişkili biçimde değerlendirilmiş olması pek çok sebebe bağlı. Ben bu bağlamda bir takım notlar aldım. Yani geçmişteki pandemilerden, epidemilerden ama özellikle de HIV'den neler öğrendik ve bu programı hazırlanırken aslında biraz daha da COVID bağlamındaki sunumlara odaklandım. Çünkü AIDS'le ilgili çalışmaları aslında bu tip bir konferansta öncesinde ya da sonrasında da öğrenmek mümkün. Yani düzenli olarak bu literatür takip ediliyorsa, konuyla ilgili birisi aslında bu çalışmaların sonuçlarını çok daha evvelden almış olabilirdi. Fakat COVID epeyce yer kat etti, yer kapladı. Ve tabii tahmin edilebileceği yine COVID dolayısıyla dünya tarihinde bir AIDS konferansı da ilk defa online gerçekleşti. Onunla ilgili de çok kısa bir şey söylemek isterim. Bir eleştiri bağlamında. Bu konferansları Uluslararası AIDS Topluluğu, International AIDS Society düzenliyor. San Francisco'da gerçekleşmesi gerekiyordu ki bu da bir eleştiri meselesiydi aslında. Özellikle Trump'ın yönetimde olduğu bir dönemde ve buna karşı zaman zaman sadece HIV değil ama LGBT'yi ve akla gelebilecek bütün konulardaki negatif söylemleri diyelim en kibar ifadesiyle sebebiyle bu lokasyon seçimi çok eleştirilmişti. Buna bağlı olarak da aktivist toplulukları HIV 2020 diye Mexico City'de bir paralel konferans düzenliyordu aslında. Fakat o da iptal oldu ve o da şu anda daha mantıklı biçimde 1-2 aylık bir zamana yayılmış olarak dijital biçimde devam ediyor. Sorunuza gelince, yani AIDS ve HIV çalışmalarında bilim oldukça hızlı ilerliyor. Evet, hala bir kür yok. Fakat burada da hani hem HIV'nin hem COVID'in sosyal boyutlarına ve dolayısıyla bu ikisi arasındaki paralelliklerden neler öğrenip COVID'i yönetmemize veya gelecekte karşılaşacağımız epidemilere ya da pandemilere nasıl reaksiyon vereceğimize ilişkin bir takım arayışlar konuşuldu işin doğrusu.
Nasıl bir paralellik var sence HIV/AIDS bir dönem hani 80'lerden sonra dünyayı sarsan bir salgın şeklinde yayıldı. Daha sonra çok da fazla söz edilmez oldu AIDS'ten ve birdenbire karşımızda 2020 yılında COVID-19'u yaşadık. Küresel boyutta ciddi bir pandemiyle karşı karşıyaydık. İkisi arasında bir paralellik kuruyor musun? Örneğin tabii her şeyden önce birisinin cinsel yolla bulaşma ağırlıklı olarak bu şekilde bulaşması ve bu nedenle bir takım tabulara dokunması söz konusuydu. Hani COVID solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için önemli bir farklılık buradan başlıyor diye düşünüyorum ama yine farklı kırılgan grupların hedef olması ve onların esas ağırlıklı olarak zarar görmesi söz konusu. HIV'den paralellik kuruyorsun.
Aslında burada yani iki element değerlendirilebilir burada. Birincisi tabii tıbbi olarak aralarında hiçbir benzerlik yok. Sizin çok daha iyi bildiğiniz ve çok güzel ifade ettiğiniz gibi birisi çoğunlukla cinsel yolla ya da kan yoluyla bulaşabilen bir şey. Diğeri ise daha çok solunum yollarıyla ya da sosyal ilişkiler tabi ettiğimiz şeylerle bulaşan bir şey. Fakat HIV'yi ben her defasında bu şeyi söylüyorum. Yani o zaman AIDS ama bugün HIV. Bunu söylememin sebebi de şu. Artık birkaç yayın yaptık birlikte ama yine de ilk defa dinleyenler veya böyle bir ayrımla ilk defa karşılaşan insanlar olabilir. HIV yani HIV virüsün adı. Yani o bir hastalık değil. Bu virüs enfekte olduğunuzda enfekte olduğunuzu bilmezseniz yani test yaptırmazsanız ya da bunu bildiğiniz halde bugün artık günde tek tablete düşmüş olan tedaviyi düzenli olarak sürdürmezseniz ki bu tedavi size tamamen sağlıklı bir hayat sürdürme olanağı sağlıyor. Oluşacak tablonun adı da AIDS. Yani aslında ne HIV ne de AIDS hastalık. AIDS sizi diğer enfeksiyonlara karşı daha açık, daha savunmasız hale getiren bir sendrom, bir tablo. HIV'de virüs. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra aslında COVID ile HIV arasındaki paralellik kurulabilecek noktaların İşin sosyal boyutları sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi hem de bizim bugüne kadar az önce altını çizmeye çalıştığım şey oydu. Yani HIV ve AIDS'i biricik kılan şey komünite refleksinin bilimi, politikayı ve sosyal alanı tamamen etkilemesi ve bugün COVID ile mücadele için geliştirmeye çalıştığımız bilimsel, politik ve sosyolojik bütün modellerin aslında bir şekilde HIV'den yararlanması. Yani en temel paralellik bu. Birkaç şey sayabilirim ama ondan önce müsaadeniz olursa hocam ben yani sizin de hakkınızı vermek anlamında bir şey söylemek istiyorum. Yayının bir yerinde konuşurum diye söylemiştim. Şimdi her iki konferansın açılışında Dr. Fauci yaptı. Çok güzel sunumlar yaptı. Ben biliyorsunuz zaman zaman size takılıyorum. Hatta bazı görseller yapıp yolluyorum sizi. İşte Fauci ile sizi aynı cümlede anmayı seviyorum. Yani şöyle bir şey söylemek için aslında bunu bu cümleyi açtım. COVID-19 konferansının sunumunu yaparken Dr. Fauci YouTube'da birisi şöyle bir şey yazdı. Ben böyle biraz hani Can Yücel tarzı Türkçe söyleyen şekilde çevireceğim onu. Ya aman gözünü seveyim Dr. Fauci, çok çalışıyorsun. Hani kendine iyi bak. Buraya pek çok doktor konulabilir ama senin gibisi biraz zor gelir gibi bir şey yazmıştı. Ben de o bağlamda hem Açık Radyo'ya hem size çok teşekkür etmek istiyorum. Açık Radyo'ya teşekkürüm şu. Özellikle Belçika'da hani mahsur kaldığım ilk günlerde daha evvel Bekir Ağırdır'ın bir araştırmasının sonucunu paylaşırken kullandığı bir ifadeyi çok hissettim o dönemde. Yani gerçekten bir dostluk, bir yoldaşlık ilişkisi kurduğumu fark ettim Açık Radyo'yla. Yani bir odada tek başıma çalışırken çoğunlukla Açık Radyo dinliyordum. Bu bence güzel bir şey, bana iyi hissettirdi. Ama öte yandan sizin bu pandeminin başından beri kendinizi bir anlamda vakfetmiş olmanız ve günlük düzenli yayınlar yapmış olmanız aslında eğer biz gelecekte Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir şekilde yani lokal ya da global bunun tarihini yazmaya hevesleneceksek ya da birileri heveslenecekse sizin bu yaptığınız yayınların çok büyük bir yeri olacak. O açıdan özellikle teşekkür etmek isterim. Hakikaten öncelikle.
Ve ben de Açık Radyo'ya teşekkür edeyim o zaman sağ ol söylediklerin için. Şimdi konferansa gelirsek ne kadar önceydi hatırlamıyorum ama 2020 yılında galiba yani şimdi bulunduğumuz yıl içinde bu Brezilyalı bir hastadan bahsedildi. Evet, basından hocam, izledik. Evet. Bu konu konuşuldu mu kongrede? O hastanın belki sen anlatırsın bir parça neydi bunun evet, özelliği ve önemi?
Evet hocam, şimdi çok hızlı zamanı efektif kullanmak açısından toparlayıcı biçimde gitmeye çalışayım. Brezilya hastası bu sene AIDS 2020 konferansının birinci gününde bahsedildi. Brezilya hastasında detay vermeden evvel 2-3 terimden de bahsedeceğim. Ondan önce Berlin hastası var, Londra hastası var, Sydney hastası var ve bir de Mississippi baby var, Mississippi'li bebek var. Bu vakaları HIV bilimi, HIV bilim insanları hani daha kolay hatırlansın ve biraz daha hani markalaşsın diye yerleriyle yani o vakaların çalışmaları yapıldığı yerlerle anıyorlar. Berlin ve Londra hastasında ikisi de birbirine çok benzeyen vakalar. Bir ilik nakli operasyonu sonrası iki HIV pozitif bireyde de HIV'in kaybolması söz konusuydu ve birinin üzerinden 12-13 sene geçti. Timothy Ray Brown yakında arkadaşım bir Londralı hasta da ismi hala açıklanmadı. O da 2 sene kadar oldu. Şimdi Brezilya hasta vakası biraz diğerlerine göre eşsiz bir vaka. Çünkü burada uygulanması zor ilik nakli gibi bir şeyden bahsedilmiyor. Yanlış bilmiyorsam bir yazı da yazdım bizim kırmızıkurdeli.org için. 20 kişilik bir grup seçiliyor. Bunlar ilaç tedavisine belli bir süre önce başlamış insanlar. Bir süre sonra bu kişilerden 5'inin galiba ilaç tedavisi değiştiriliyor. Yani başka bir rejime geçiliyor. Ve bir süre sonra da ilaçları bırakması isteniyor bu 5 kişinin. Bu 5 kişiden bir tanesi Brezilyalı hasta olarak anılan arkadaş üzerinden 57 hafta geçmiş olmasına rağmen yani çalışmanın raporlandığı an dolayısıyla ilaç kullanmadığı 57 hafta boyunca hala HIV görülmüyor vücudunda. Fakat bu ön çalışma raporu hala devam ediyor. Bu tabii kesin tedavi için bir şey oldu hemen. Yani acaba gerçekten mümkün mü, çok yaklaştık mı gibi bir sansasyon yaratmadı değil. Fakat henüz sadece bir vaka ve biraz da şerhim var. Yani detaylı konuşmak istersek birkaç bir şey daha söyleyebilirim bununla ilgili.
Peki bu hastaya diğer hastalara kullanılan, yaygın kullanılan tedavi protokollerinden farklı bir tedavi mi uygulanmış?
Evet hocam, şimdi bir tanesi aslında farklı değil fakat başka komponentler ekleniyor. Bir tanesi hemen şeyden hatırlamaya çalışıyorum, kafamda çok terim var. Bir tanesi dolutegravir. Evet. Bir de şimdi adını hatırlamadığım ama birazdan bulacağım başka bir komponent ekleniyor. Bu genellikle şeyde kullanılan nikotinimnat olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Yani Kürt çalışmalarında aslında uygulanan, denenen bir yaklaşım. Diğer beşine de aynı şey veriliyor aslında fakat diğer dördüne de veriliyor. Fakat sadece bu kişide şu anda henüz bir viral rebound yani virüsün geri dönmesi, kendini yeniden göstermesi yok henüz.
Evet, bu ilginç bir gelişme. Ve hani ne yapıldığı irdelenip belki daha yaygın tedavi protokollerinin oluşturulması söz konusu. Brezilyalı hastanın dışında yine notlarından da öğrendiğim kadarıyla İrlanda'nın eski başbakanı Mary Robinson bir konuşma yapmış değil mi? İlginç bir konuşma. Evet. Biraz da ondan bahset istersen.
Tabii hocam. O çok gerçekten dokunaklı bir konuşmaydı. Mary Robinson, onunla ilgili hemen şeyi açayım tekrar önüme. Aslında ben bunu açık radyo dinleyicileri de özellikle paylaşmak isterim. Linki size yollarım şeyden sonra. 10 dakikalık bir konuşma yaptı ama çok yani sadece dokunaklı değil, ufuk açıcı bir konuşmaydı. Yani eğer bu konuşmayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bir yerde yapsaydı muhtemelen orada ayakta alkışlayarak işte alkıştan yıkılırdı orası. Çünkü aslında ne Covid'den ne de HIV'den değil, çoğunlukla küresel iklim krizi gibi meselelerden bahsetti. Bu iki konu arasında bir paralellik kurarak çok güzel anlatmaya çalıştı. Orada da kendi kullandığı ifadesi, ben bunu çok sevdim. Aynı cümleyi, aynı imgeyi WHO Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da muhtemelen birbirlerinden habersiz olarak kullandılar. İki farklı zamanda kaydedilmiş konuşmaydı çünkü. Covid-19'u küresel adaletsizliğin aynası olarak tanımladı ikisi de. Çünkü doğrudan pek çok pandemide olduğu gibi ama özellikle Covid'de çok yoğun hissettik bunu. Yoksulları, göz ardı edilmiş grupları daha çok etkilediğini, gözlemlendiğini ve böyle olmaya devam edeceğini söyledi. Yani her türlü adaletsizliğin daha görünür olmasını sağlayan ama belki de bizim bugün yine görmemeyi tercih ettiğimiz bir unsur olarak saydı. Bir yerinde Greta'dan bahsetti. Şöyle enteresan bir cümle kullandı. O da yine açık radyo dinleyicilerin çok yakından takip ettiği bir konu olduğu için. Ben Greta'yı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını dinlemiştim. Kendi saydığı negatif unsurlar bağlamında bir ilişki kurdu. Ve o zaman 16 yaşındaydı. Yani daha gençti. Yani yaşı yanlış söylüyor olabilirim. Çok özür dilerim. Bence hiçbir çocuk bu yaşta bu tip bir konuşma yapmak durumunda kalmamalı. Bu bizim ne kadar büyük bir hata yaptığımızı dünya olarak yani küresel toplum olarak ne kadar büyük bir hata yaptığımızı gösterir dedi. Ve çok güzel bir cümle, ben altını özellikle çizmişim. İnsanlığın ne kadar kırılgan olduğunu gördük dedi pandemi bağlamında. Ve bir not olarak da ki bunu da zannediyorum siz de korona günlerinden bir tanesinde söylemiştiniz. Özellikle kadınların yönettiği ülkelerin ne kadar daha başarılı olduğunu vurguladı.
Evet, Almanya, Yeni Zelanda gibi ve Tayvan gibi galiba ülkelerde.
Belçika'yı da biraz sayabiliriz. Ben de daha belki yayında bahsetmiştim. Doğru. Yani zaman zaman çuvallıyoruz ama yani hala başarılı sayılabilir.
Bir diğer konuşma da ilk müzik arasına gitmeden önce buna da değinelim istersen. Sınırsız Doktorlar Kuruluşu, Medecins Sans Frontières'in birisi Rim Musa galiba. O da
evet hocam.
İlintiyi kurdu galiba, değil mi?
Evet hocam, yani aslında belki çok geniş genel bir toparlama olarak özellikle Covid konferansında Covid sanki ana konu gibi değil de başka meselelerin sebep olduğu, yani tabii virüsün kendisinden bahsetmiyoruz ama virüsün sebep olduğu şeylerin daha evvel olan biten bir takım krizlere vermediğimiz ya da verdiğimizi sandığımız, kendimizi aldatarak bir takım kozmetik çözümler üreterek geliştirmeye çalıştığımız sorunların yeniden daha görünür hale gelmiş olması olarak özetlendiler. Şöyle bir takım notlar almışım. Tabii özellikle göçmen ve sığınmacılar konusuna da çok dikkat çekti. Bu benim de aldığım notlardan biriydi. Daha önceki yayında bahsettiğimi hatırlamıyorum. Belçika'da da bu sorunu çok yaşadık. Göçmenler ve sığınmacılar ve benzerleri için mahsur kaldıkları yerlerde sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı ve dünyanın pek çok yerinden örnekler verdi. Benim de bildiğim kadarıyla sadece Portekiz'de, Avrupa içerisinde sadece Portekiz'de bu mümkün olabildi. Çok kolay biçimde erişebildiler. Bir başka husus da çok yine önemli bence. Bunu çok düşünmüyoruz. Ben de itiraf edeyim, kendimi de katıyorum o kategoriye. Alınan tedbir yöntemleri yayılımı önlerken nasıl başka sorunlar yarattılar? Yani evsizler, göçmenler, oralı olmayanlar ya da hani ekonomik durumu iyi olmayanlar, bir şekilde marjinalize edilmiş diğer insanlar için ne kadar büyük sorunlar yarattığının altını çizen o da bir konuşmaydı. Ve aslında bu sorunlarla o sorunları yaşayanlar dışında kimsenin ilgilenmediğini böyle tokat gibi çarpan bir konuşmaydı yüzümüze. Ben ondan da etkilendim doğrusu.
Evet, sağlık sektöründeki olumsuzluklar bu bahsettiğin kesimlerin yaşadıkları ama bunların dışında özellikle çocukların eğitimi, eğitimin aksaması, çocukların eğitiminin aksaması ya da gıda güvenliği gibi konularda da COVID'in bir ayna tuttuğunu söylemek mümkün.
Evet.
Peki İtalya'dan bir de Doktor Andrea Colsago galiba.
Evet hocam, onun
bir doktor konuştu ki kendisi de hastalanan, enfekte olan bir birey. Bizde de birçok sağlık çalışanının hastalandığını, yaşamını yitirenler olduğunu biliyoruz. Benim beraber çalıştığım Profesör Doktor Bülent Tutoğlu örneğin Cerrahpaşa Göğüs Hastalıkları öğretim üyesiydi. Bülent'in de ciddi bir şekilde çok ağır yoğun bakım günleri geçirdiğini biliyoruz. O İtalyan hekimin söylediklerine biraz değinir misin?
Tabii hocam. Yani isterseniz çok kısa bir veli verip şarkıya gidebiliriz ya da şarkıdan önce bu kısmı tamamlayabilirim. Siz nasıl arzu edersiniz? Doktorun adı Andrea Colcagno. Şimdi bu aslında benim bugüne kadar karşılaştığım, yani seviyesi bu derece yüksek bilim olan aslında konferanslarda karşılaştığım en sosyal içeriklerden birisiydi. Bu yüksek seviyeli bilimden şunu kastediyorum. Özellikle bu COVID-19 konferansı, International Aid Society, Uluslararası Aid Topluluğu Başkanı Anton Poznyak'ın ifadesiyle dünyanın ilk abstract driven, bunu tam olarak nasıl çevireceğiz hocam? Yani aslında poster odaklı ilk online konferansı oldu. Dolayısıyla konferansın web sitesine gittiğimizde böyle yüzlerce ifade edilecek, çok başarılı, çok iyi denilebilecek bilimsel çalışmalar sunumları, posterler vardı. Bu doktor arkadaş önce şöyle başladı. Sunumun yapıldığı gün itibariyle İtalya'da 239 bin küsür sağlık çalışanının 29 bininin COVID teşhisi aldığını söyledi. Bu da onlardan birisi olduğu belirtiyle başladı. Çok büyük tabii, yani muhtemelen yükseliyor şu anda. Şimdi buradaki enteresanlık şu, bu doktor arkadaş aynı zamanda enfeksiyon uzmanı olarak HIV pozitif hasta takibi de yapıyor. Şöyle bir şey söyledi, ben özellikle bugüne kadar HIV tanısı alıp karşıma gelmiş insanlara ya bu kadar da kafaya takmayın, hani hayatınız kaldığı gibi devam edecek, o kadar büyük mesele değil, al ilacını, hayatına devam et falan gibi şeyler söylerdim. Daha da ötesi çok fazla konuşmazdım. Çünkü bizim için hasta aslında bir vakadır, yani bir dosyadır ve biz hani ilacını veriyorsak, her şey yerli yerinde gidiyorsa hemşirelerin veya diğer hastane içindeki sosyal uzmanların konuşmasını sağlarız gibi bir şey söylüyordu. Fakat anladım ki bütün bunlar koca bir yalanmış dedi. Ben çok ilgilendim, çok hoşuma gitti bu cümle. Çünkü bir aktivist olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Ve ilk günlerde ben epeyce zorlandım süreci yönetmekte dedi. Yani kızlarımla, çocuklarımla, eşimle bir telefon ekranından konuşmaya çalışmanın ne kadar dokunaklı ve buna benzer şeyler yaşamanın ne kadar zor olduğunu gördüm dedi. Ben şöyle bir not almışım. Böyle şiirsel bir cümle gibi geldi biraz. Belki daha evvel ilerleyen sunumlarda kullanırım. Şöyle bir not cümle çıkarmışım yani. Hasta iyileşince taburcu ama doktor iyileşince sunum oluyor. Bunu uluslararası konferanslarda sunuyorlar.
Güzel.
Bu enteresandı ve şeydi. Yani herhalde dinleyiciler açısından da evet ya hakikaten işin böyle bir boyutu var. Ve bunu biz hep göz ardı ediyoruz denilebilecek bir şey. Doktorları çok ilgilendirir diye ümit ediyorum bu sunum.
Evet. Peki Arda, bir müzik arası verelim.
Tabii hocam.
İlk parçayı Doğan Canku'dan dinliyoruz. Yaşamak Güzel. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında konuğumuz Arda Karapınar. Ayşegül'ün olmadığı bir program. Eksik bir program gibi oluyor ama yine de sürdürmeye çalışıyoruz. Arda ilginç bilgiler aktarmakta. Gerçekleştirilen, Temmuz başı gerçekleştirilen 23. Uluslararası AIDS Konferansı'ndan bahsettik. Programı bu kongreyle ilgili bilgileri aktararak başladık. Arda, şimdi bir şey sormak istiyorum sana. Birlikte de incelemiştik, yurt dışında da HIV/AIDS gruplarına farklı kesimler, farklı sivil toplum örgütleri bir takım anketler düzenliyorlardı. Bu COVID-19 sürecini nasıl geçirdikleri, nasıl yaşadıkları. Kırmızı Kurdu olarak siz de sanıyorum böyle bir anket yaptınız ve ülkedeki farklı illerden 364 HIV ile yaşayan bireyin yanıtladığı bir anket gerçekleştirdiniz. Evet. Biraz bu anketten bahseder misin?
Tabii hocam. Yani öncelikle burada Kırmızı Kurdele İstanbul ekibine teşekkür ederek başlayayım. Burada çok hakikaten şey çalıştılar, dedike çalıştılar. Belki Türkiye şartlarında yani 80 milyonluk bir nüfusta 364 HIV'li yaşayan birey katılımı biraz az gibi görünebilir ama aslında komünite dinamiklerine baktığımızda fazladır. Bunu doğrulayan sayılarla paylaşacağım. Bir yine not, sizin de daha evvel korona günlerinden bir tanesinde bir sabah yayında bahsettiğiniz aslında Planet Romeo'nun yaptığı bir anketi biraz örnek aldık bunu hazırlarken. Dolayısıyla benzerlikler gören kullanıcılar, okuyucular şaşırmasınlar. 14 soru sorduk insanlara. Öncelikle tabii il dağılımı yaptık. Burada 364 bireyin yarısından fazlasının İstanbul ve takiben İzmir, Ankara, Antalya, Bursa gibi şehirlerden geldiğini görüyoruz. Bunu elimizde tabii Sağlık Bakanlığı verileri biraz kısıtlı. Yani şehir gibi ya da tam lokasyon bazı şeyler paylaşmıyorlar ama biz kendimiz web sitesi ziyaretleri ya da işte danışmanlık verilerinden ölçümler yaparak karşılaştırdığımızda bu Türkiye'deki HIV tablosuna, yani yaşayanların yaşadıkları şehirler tablosuna büyük oranda uyuyor. İzmir değil orada, ikinci sırada Ankara var ama burada katılım İzmir daha yüksek olmuş. Daha sonra yaş gruplarına baktığımızda Bence orada yine tabloyu, genel tabloyu doğrulayan bir şey %43'ü 25 ile 34 yaş arasında ve %16'sı 18 ile 24 yaş grubu. Dolayısıyla böyle eklediğimizde %60'a yakın bir orandaki insanın 18 ile 34 yaş grubunda olduğunu gösteriyor. Bu da bize aslında önleme, test ve farkındalık çalışmalarının hedef kitlesinin belirlenmesinde inanılmaz bir fayda sağlayabilir. Ankete katılanların %5'i 55 yaş üzeri, bütün soruları tek tek detaylı gitmeyeceğim ama bu çok önemli bir veri. Çünkü mesela yine AIDS 2020'de de bundan önceki konferanslarda da, yani şu anda dünya HIV biliminin HIV ile yaş almak konusunda, HIV and aging konusunda inanılmaz çalışmaları var. Fakat Türkiye'de bu çok yapılmayan bir şey. Çünkü biz daha yani test yapmak falan gibi çok temel sorunlarla uğraşıyoruz. Ve daha önce de söylediğim gibi çok da bilim üretebilen bir ülke değiliz. Her ne kadar siz korona günlerinde şu anda devam etmekte olan 23 yaşı çalışmasının 8'in Türkiye'de olduğuna ilişkin veri vermiş olsanız da COVID ile ilgili. Ama genelde HIV bağlamında böyle bir yaklaşımımız yok. %5'i 55 yaş üzeri. Bu her şeye rağmen Türkiye'de yani 50'yi 55 yaş üzeri HIV'le yaşayan epeyce bir insan olduğunu gösterir. Ve oraya odaklanılmalı, yani o insanların çünkü öznel problemleri var. Sadece yani genç ile yaşayan birilerin yaşadıkları sorunlardan farklı. Ve bu anket web sitesinde bulunabilir. Burada ben ilginç olan şeylere, COVID pandemiyle ilgili olan şeylere bakmak istiyorum. Salgın sebebiyle çalışma hayatınızda ne gibi değişiklik oldu diye sormuşuz. %26'sı etkilemedi, ben zaten işsizdim demiş. Bu yüksek bir işsizlik oranı bence.
Çalışma hayatıyla ilgili sorular değil mi?
Evet. %26'sı etkilemedi, zaten işsizdim demiş. %23'ü de çalışma hayatında bir değişiklik olmadı. Evden çalışmaya başladım. Yani özür dilerim. Yani evden çalışmaya başladıklarını söylemişler. Değişiklik olmayanları söyleyenlerin oranı %23, etkilemedi. Zaten işsizdim diyenlerin oranı 26. İşten çıkarıldım var %9 oranında. Yani aslında HIV'de yaşayan grupların, kişilerin ne kadar hassas ya da ne kadar daha incinebilir olduğunu belli ölçülerde doğrulayan bir veri bu.
Sağlıkları ve finans durumuyla ilgili sorular da var galiba ankette.
Evet hocam. Şimdi zaten şeye gelmiştim. Salgın süresince sağlık sorunları konusunda ne kadar endişeleniyorsunuz dediğimizde hani çok yüksek oranda çok endişeliyim çıkmış. Kararsızım diyenler var. Hani bunlar biraz tabii bu kararsızı ben anlamıyorum. Bu siyasi anketlerde, seçim anketlerinde falan da çıkıyor. Seçim için biraz şey olabilir ama kararsızım aslında hani galiba o kadar da kötümser olmayayım diye düşünen insanlar gibi değerlendirdim ben bu ankette onu. Çünkü hani ekonomik durumumuzun ya da sağlık durumumuzun etkilenmediğini bilirsiniz ya da bilgiyi paylaşmak istemiş olabilir. Peki finansal hayat nasıl etkilenmiş? Orada da çok olumsuz etkiledi ve olumsuz etkilediğin toplamı epeyce yüksek, yarıdan fazla. Bir de bir değişiklik olmadı diyenler var ciddi oranda. O da zannediyorum ki zaten kötü bir durumdan bahsediyorlar orada. Olumlu etkiledi diyenin sayısı çok az hakikaten.
Peki.
Buyurun.
Pardon. Arda mesela bu COVID süreci farklı sağlık alanlarındaki çalışmaları olumsuz etkiliyor. Örneğin tüm dünyada çocukluk çağı aşılamalarında bir azalma olduğunu ve bunun ciddi bir sorun yaratacağını kızamık açısından, çocuk felci açısından vurgulanmakta. Acaba örneğin kanser hastalarının tedavilerinin aksaması söz konusu oldu. Çeşitli ülkelerden bu tip raporlar geliyor. Sizin anketinizde böyle bir soru var galiba, değil mi? Covid döneminde sağlık kuruluşlarına gittiniz mi? Hekimlerle görüşmek için ya da tedavilerinizi sürdürebilmek evet. için. Buna ait yanıtlara biraz bakalım istersen.
Tamam. Soru şöyle. Bu cümle sizin için ne kadar geçerli? Koronavirüs salgını süresince HIV ile ilişkili konularda doktorumla, hastanemle görüşememek ya da hastaneye gidememek bana çok kötü hissettirdi. Yani bu soru bir ön kabulle başlıyor. Çünkü zaten HIV pozitif bireylerin COVID ve bütün bütün tansiyon enfeksiyon servislerinde çoğunlukla yaşandığı için o doktorlar başka biçimde görevliydi. Zaten buna bağlı olarak da hastaneye gitmeden ilaç yazabilmek gibi seçenekler geldi. Dolayısıyla zaten görüşemediklerini biliyoruz HIV pozitif insanların doktorlarıyla. Kendisini kötü hissedenlerin oranı %51. Yani doktoruna ulaşamamak, yani WhatsApp'tan bile yazdığında cevap alamamak falan gibi durumlar söz konusu oldu birkaç ay boyunca. Hala da tam olarak normale dönmüştü. İnsanlar burada epey endişeli hissetmişler. Ve dediğim gibi bu devam ediyor hala. Fakat bu çalışmanın özelliği şu hocam, tabii son yani yüksek bir bilim ürünü değil bu ama bir sosyal ölçüm bağlamında ilk kıymetli bir şey. İlk olduğu için de ve benzeri olmadığı için de temel bir veri olarak alabiliriz bu noktadan sonra ille yaşayanların pandemi döneminde neler yaşadıkları ile ilgili.
Bir de tabii COVID-19 sürecinin insanların rutin yaşamlarını nasıl etkilemelerinin bir göstergesi olarak yurt dışında da yapılan anketlerde soruluyor. Yaz tatili ve yaz planlarınız nasıl? Sizin anketinizde de var galiba böyle bir soru. Bunu evet, yanıtları hocam. Biraz konuşalım.
Evet hocam. Bu yaz tatil yapmayı düşünmüyorum diyenler, bu orada üçe bölünmüş enteresan biçimde. Biraz yani tatil yapmayı düşünmüyorum diyenlerin oranında üçte bir. Henüz karar vermedim diyenlerin oranında üçte bir. Bence bu karar vermeyenler pandemi biraz yani Türkiye'de normalleşme süreci diye bir şey konuşuluyor ama diğer ülkelerden daha sert bir biçimde, daha açık biçimde diyelim. Büyük çoğunluğu gitmeyecektir ama tatile gitmek isteyenlerin de büyük çoğunluğu zaten aslında pandemiden derslerini almışlar ya da ekonomileri çok kötü etkilendiği için böyle bir karar vermişler. Büyük çoğunlukla %53'ü ben yakınlarımın evinde ya da hani öyle bir yazlık vesaire bir opsiyon varsa orada tatil yaparım demişler. Benim dikkatimi çeken bir diğer şey de katılımcıların %31'i tatil yaparsam da kamp gibi hem ucuz hem açık hava olduğu için daha güvenli o opsiyonları tercih ederim demiş. Ya da katı kuralların uygulanacağı bir tatil köyünde diyenlerin oranı ise yalnızca 3. Aslında gerçek anlamda hani o bildiğimiz klasik manada bir tatilden bahsetmiyoruz galiba bu yaz. Yakınlara gidecekler insanlar.
Evet, anketi ait başka söyleyecek bir bilgini aktaracağım. Bilgi yoksa ya bir başka konuya geçeceğim. Bir küçük müzik arası daha vererek. Var mı anketle ilgili başka
Son bir şey söylemek. Bu alanda daha önce de söyledim. Bu alanda çalışan 3 sivil toplum kuruluşu var. Onun dışında inisiyatifler var ve başka sivil toplum kuruluşları HIV ile ilgili olarak bilgiler paylaşmaya çalışıyorlar. Biz yoğunlukla COVID bilgisi paylaştık. Komünite, bu kıymetli bir veri olduğunu düşünüyorum ben. Komünitenin bu süreçte bilgiyi HIV ile ilgili çalışan STK'lardan aldığını %61 oranda doğrulayan bir veri var elimizde. Bu aslında sorumluluğumuzun da yüksek olduğunu ve daha doğru, daha anlaşılır yayınlar yapmak için daha fazla çalışmamız gerektiğini bize ödev olarak çıkaran bir veri.
Peki, Arda bir müzik arası daha verelim ama ondan önce bir küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Sen de vurguladın galiba Açık Radyo sitesinde de benim bir hatam nedeniyle bir yanlış bilgi aktarıldı. Bu aşı çalışmaları ile ilgili olarak 23 aşı çalışmasının 8'i Türkiye'de yapılıyor. Bu doğru değil, şöyle doğru değil. Yapılan çalışmaların 23 tanesi klinik aşamaya geçen çalışmalar. Burada Türkiye'den herhangi bir çalışma yok. İkinci grupta 137 adet klinik çalışma aşamasına gelmemiş, henüz daha preklinik aşamada bile olmayan çalışmalar var. Bu 137 çalışmanın projenin 8 tanesi Türkiye'den. Türkiye'deki çalışmalar henüz insan klinik çalışmalarına başlamış değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu düzeltmeyi yapmakta yarar var.
Tamam. Ben bir de yanlış bilgi vermiş oldum.
Yok, benden kaynaklanan bir hataydı. İkinci parçamız The Milk Carton Kids'ten geliyor. Maybe It's Time. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık programında Arda Karapınar ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Müzik arasında The Milk Carton Kids grubundan ya da ikilisinden Maybe It's Time isimli parçayı dinledik. Arda, elimde bir yazı var. Bunu korona günlerinde de altını çizerek önemini vurgulamaya çalışmıştım. Lancet Global Health'te 13 Temmuz'da yayınlanan bir yazı. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkati çektiği bir süreden beri odaklandığı 3 hastalık vardı. HIV, AIDS, tüberküloz ve sıtma. Bu 3 hastalığın farklı nedenlere bağlı olarak COVID-19 pandemi sürecinden çok etkileneceği ve önümüzdeki 5 yıl içinde AIDS'ten %10, tüberkülozdan %20, sıtmadan ise %36 oranında daha yüksek oranda yaşamını yitiren insan olacağı hesaplanmış. Böyle bir matematik modelleme, 5 yıllık bir öngörü. Çeşitli nedenleri var. İşte tedaviye erişimin aksaması, tüberküloz için tanıya gidilmemesi ya da sıtmada örneğin sivrisinekle mücadele programlarının aksaması gibi. Bu kongrede de belki değinildi yani COVID-19'un HIV-AIDS'le mücadeleyi etkilemesi yönünde bir takım bilgiler ya da raporlar sunuldu mu kongrede acaba?
Sunuldu hocam, sunuldu. Bu konuda çok poster var. Ben Yani tekil olarak onlara girmekten ziyade şöyle bir bağlamda konuşursam aldığım notlardan WHO'nun yöneticilerinden birisi Michael Ryan'ın yine konuşmasından orada HIV ve COVID kıyaslaması yaptı ama sizin sorunuza cevap olacak paralellikler içerdiği için söylüyorum. Çünkü az önce de bizim anketimizin sonuçlarından birisinden bahsederken söyledik. Bir sır değil bu, tüm dünyada çok gelişmiş ülkelerde bile, yani sağlık sisteminin çok geliştiği ülkelerde bile pozitif bireylerin tüberküloz hastası insanların ya da hepatitle yaşayan insanların servislere erişememesinde çok ciddi problemler yarattı. Şöyle şeyler söyledi Michael Ryan, bu HIV ve COVID'i kıyaslayıp benzerlikler yaratırken belki üzerine de biraz da sizle de konuşmak istediğim şeyler var. Kendi marjinallerinin yaratmaları olarak saydı. Yani burada yine mesela servislere erişemeyen insanları da dolaylı olarak marjinal sayabiliriz. Çünkü onlar bir talepte bulunuyorlar kendi doktorlarını görmekle ilgili. Yani ikinci derecede marjinal anlamda söylüyorum bunu. Fakat hani onlara sürekli şey deniyor. Bizim tartışma grupları içinde böyle şeyler oldu yani küresel tartışma grupları içinde. Ya siz de biraz bekleyin canım, doktorunuzu niye görüyorsunuz? Yani ne ihtiyacınız var doktor görmeye falan gibi. Tabii burada başka bir marjinalikten bahsediyor ama damgalama veya ötekileştirmeye sebep olmaları demiş. Kötü hükümetler yönetim beceriksizlikleri yaratmaları demiş. Eşitsizliği ve yoksulluğu ortaya koymaları demiş. O da yine toplumun o gününü ayna tutmaları demiş. Ve şurada önemli bütün konuştuğumuz şeyler bağlamında sağlık sistemine erişimdeki zorunluluğun giderilmesinin ne derece önemli olduğunu ve erişimmekteki problemlerin ne derece ayrımcılığa sebep olabileceğini. İşte bu tam olarak da sizin sorduğunuz şeye cevap. Başka konuşmalardan aldığım notlarla paralellik kurmaya çalışıyorum ama isim vererek yapmak istiyorum. Fakat notlarım biraz dağınık olduğu için. Yani şöyle şeyler söylendi, buna yine cevap olabilecek. Küresel düzeyde sağlık sistemlerine erişimi standart hale getirebilecek ya da ortak insancıl yaklaşım geliştirememiş olmanın, hala bunu yapamamış olmanın yarattığı bir takım sorunlardan bahsedildi. WHO direktörü de bundan bahsetti ve o özellikle konuşmasını HIV epidemisinden biliyoruz ki sivil toplum ve aktivistler önleme, test ve tedaviye erişimde ve bilgi sağlayıcılığında oldukça önemli roller oynadılar ve bu efor milyonlarca hayatı kurtardı. Aynısını COVID döneminde, COVID için yapmamamızın önünde hiçbir engel yok dedi ama aslında pek çok engel var. Şimdi ben mesela size bir şey sormak istiyorum hocam. Siz konuyla çok ilgilendiniz başından beri. Bu COVID-19 pandemisinin marjinalleri kimler?
Başında yoksullar geliyor. Daha sonra bir sürü kırılgan grup, yani işçiler, göçmenler, yoksullar, kadınlar, çocuklar. Oldukça geniş bir kesim aslında. Bunlar yani, en fazla etkilenen kesimler oldu tabii.
Yani aslında geçmişteki bütün pandemilerde, biz yine burada HIV üzerinde konuşuyoruz. HIV'in marjinalleri kimse, COVID'in marjinalleri de onlar. Evet. Doğru mu?
Aslında sadece HIV ve COVID değil, bütün enfeksiyon hastalıkları için bu geçerli tabii. Evet. Sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar. Erişim güçlüğü çekenler, yoksullar, göçmenler, işçiler, bunlar çok
yani etkilenler. Ben aslında, çok affedersiniz hocam, aslında şuraya gelmek istiyorum. Bütün şöyle bir bilinç kazandırmak istiyorum insanlara. Tabii Açık Radyo'da bunları konuşurken o bilincin zaten belli bir düzeyde sağlanmış olduğunu farkında olarak konuşuyoruz ama tarihe not düşülen şeyler bunlar. Yani biz burada spesifik olarak HIV ya da COVID-19 konuşmuyoruz aslında. Küresel iklim krizinde de ya da benzeri pek çok şu anda boğuşmakta olduğumuz durumda da aslında aynı davranışların sonuçlarının yarattığı krizleri yaşıyoruz. Yani küresel olarak birlikte hareket edememek, uluslararası işbirliğini ve uluslararası sağduyuyu, paylaşımı sağlayamamak gibi ve çok temelde sağlık sistemlerini iyileştirmeye çalışmak yerine onları masraf olarak gören yaklaşımlar geliştirmek gibi hatalarımızın sonuçlarını yaşıyoruz ve hatırlayacaksınız, daha evvel Kırmızı Kurdele İstanbul için bir YouTube yayını yapmıştık. Ben orada size birkaç soru sordum. O sorulardan yine birkaç tanesinin cevabı. Evet, eskisi gibi olmayacak, daha kötü olacaktı sizin o sevdiğim gerçekçilerinizle. Ben de ona, yani o noktaya gelmek istiyorum. Aslında değiştirecek çok şeyimiz var. Değiştirmemiz gereken çok davranışımız var. Onlara paralel olarak da ifade ettiğim gibi ben HIV epidemisinden, AIDS salgınından bu 40 yıl içinde neler öğrenmiş olabiliriz ve bunlar bizim hayatımızı nasıl kolaylaştırabilir gelecekte eğer doğru uygularsak diye bir takım notlar almıştım. İsterseniz evet, onları paylaşabilirim.
Tabii yani son 10 dakikaya girdik Arda. İstersen bu genel anlamıyla HIV AIDS ve COVID-19'un paralellikleri, buradan da bütün enfeksiyon hastalıklarının hani oluş nedenleri, ortaya çıkış nedenleri ve hedef haline gelen kesimleri biraz değinelim. Evet.
Tamam hocam. Oraya girerken bir ön yapmak bağlamında Fauci'nin bir sözünü anlatmak, bir sürü alıntılamak istiyorum. Tabii Fauci bu aralar çok popüler. Biraz da başı belada, fakat günün sonunda yine kazananı olacaktır. Çünkü 6 başkan gördü. Muhtemelen 7.'yi de görecek. Şöyle bir şey söyledi. Tam olarak şey yapmaya, birebir okumaya çalışacağım. Ben bugüne kadar... Önce şeyi söylüyor hocam, bu çok enteresan, yani 80 yaşında hala laboratuvarda ve dediğim gibi pek çok salgın gördü, başta HIV olmak üzere. Ben bugüne kadar taşıyıcıların %40'ında hiç bulgu göstermeyen, %40'ın üzerindekilerde hiç bulgu göstermeyen, geride kalanlarda çok basit farklılıklarla, fakat özünde aynı virüs olmak koşuluyla, kimisinde evde çok rahat geçirebileceği, kimisinde hastanede atlattığı, kimisini solunum cihazına bağladığı ve kimisini öldürdüğü başka virüs görmedim. Bu benim kabusum, diyor Doktor Fauci. Bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü bu yaştaki bir adamın, yani bu kadar çok şey görmüş bir adamın bunları söylemesi bizim aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu çok daha şey anlatıyor. Şimdi evet, ortak noktalara gelelim hocam. Yani ben geriye dönüp HIV epidemisinde, AIDS salgınında komünitenin refleksinin doğurduğu, bir takım oluşturduğu ve sebep olduğu bir takım sonuçları çıkarmaya çalıştım. Bunlardan birincisi erken davranmak. Biz bunu COVID'de bir problem olarak yaşadık. Yani bazı ülkeler erken davrandıklarında krizi yönetmekte ne kadar başarılı olduklarını, erken davranmayan İngiltere gibi ülkelerin ise ne kadar büyük, İtalya gibi ülkelerin ne kadar büyük problemler yaşadığını gördük. Dolayısıyla erken davranmanın önemi, hatta belki çok katı uygulamalara hemen bir an önce geçmenin önemi burada ortaya çıktı. Çünkü 1981'den sonra, ama biraz daha böyle 84-85'e doğru bu çok ciddi bir problem haline gelmeye başladığında, aradan 4 sene geçmiş olmasına rağmen hükümetler bununla ilgili hiçbir şey yapmadılar ve milyonlarca insan öldü. Bir ikincisi, bu çok önemli. Bence hala problemini yaşıyoruz COVID'i. Salgını bağlamında davranış değişikliği yaratmak. Ama biz HIV'de gördük ki bu mümkün. Yani insanların çok basit tedbirler almasını sağlayarak ve bu tedbirleri birbirleriyle paylaşmalarını, birbirlerine aktarmalarını sağlayarak çok daha büyük etkileri ve yıkıma sebep olacak bir şeyi durdurmak mümkün. Ama çok daha önemli bir nokta var bu ikinci maddenin içinde, bir parantez olarak. Bu davranış değişikliğini sürdürmek. Biz HIV'de bunun başarısızlığını yaşadık bir dönem. Fakat yavaş yavaş tekrar eski düzene döndü. Şimdi belki COVID'de davranış değişikliğini bile tam olarak yaratamadığımızı söyleyebiliriz. Ama yaratılmış yerlerde de, yine siz her sabah bahsediyorsunuz mutlaka birkaç örnekle, o davranış değişikliğini sürdürememekle ilgili bir sıkıntımız var. Doğru değil mi hocam?
Tabii, tabii, elbette. Yani Türkiye'de hani maske ya da sosyal mesafeye sokaklarda riayet eden, uyan insan sayısının çok da fazla olmadığını görüyoruz ne yazık ki. Bu da farklı illerde olgu sayısında en azından bir azalma olmamasının başlıca nedeni. Belçika'da durum nasıl?
Belçika'da hocam siz paylaştığınızı zannediyorum dünkü yayında. Maske kullanım mesela kapalı mekanlarda, marketlerde, alışveriş merkezlerinde falan zorunlu değildi. Fakat 11'inden itibaren, geçtiğimiz haftadan itibaren tekrar zorunlu hale geldi. Buradan tabii siz çok daha detaylı veriye sahipsinizdir. Ben son bir gün bu notlarla ilgilendiğim için güncelleyemedim kendimi. Ama vakaların arttığını, hatta yani bulaştı şeyi biliyorum hocam Belçika ile ilgili. Bir kişinin, terimi hatırlamıyorum, ne olursunuz beni düzeltin, çok özür diliyorum. Bir kişinin bulaştırıcılık oranının yeniden yükseldiğini ölçümlediler. Evet. Ve buna bağlı olarak zaten maske kullanım zorunlu hale geldi.
Evet, insanların zannettiği gibi hani azalıyor, kayboluyor değil. Aslında belki Avrupa ülkelerinde göreceli bir azalma ya da şiddetin biraz hafiflemesi söz konusu oldu, ama dünyanın başka coğrafyalarında aldı başını gidiyor pandemi. İnsanlar nedense kanıksadılar gibi, çok da fazla telaş etmiyorlar.
Hocam şöyle oldu galiba, yani asemptomatik vakaların sayısı yükseldi ama dünyada yani bağışıklık oranının beklenenin çok çok altında olduğunu biliyoruz. Yani galiba %2-2,5 gibi kümülatifte, yine siz çok daha iyi bileceksiniz. Dolayısıyla bu bir şey yanılgı yaratıyor ama işte siz yine bahsettiğiniz İngiltere ve Fransa gibi ülkeler belli tarihlerden sonra saçma bir biçimde, bugün değil ama ayın sonundan itibaren tekrar kapalı mekanlarda maske kullanımına geçecekler. Hızlıca zamanı verimli kullanmak için hemen şunları bitireyim. Bu paralellikler bağlamında yani geçmişte HIV'den ne öğrendik ve COVID'i yönetirken nasıl hareket edebiliriz? Üçüncü notum şu, bir sihirli değnek yok. Ya bu geçmişte de oldu HIV'de, özellikle 80'lerin ortasında ve 90'ların başında tedavi seçenekleri konuşulmaya çalışmalar, bilimsel çalışmalar arttığında insanların ya tamam bunu hemen çözdük, bunun bir kesin tedavisi çıkar, biz de hayatımıza devam ederiz falan gibi konuşuluyorduk. Neredeyse 40 yıl oldu, hala kesin tedavi yok. Yani bir falcı değilim ama ben rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki bir 10 yıl daha bir kesin tedavisi olmayacak HIV'nin. Bir başka şey kombinasyon tedavisi. Burada hemen COVID'de mesela bunun uygulanmaya başlamasını tamamen HIV'ye borçluyuz. O dönem yapılan bilimsel çalışmalara. Yani tek bir ilaca yönelmek yerine farklı ilaçlardan oluşan bir sepet oluşturmak ve oradan çeşitli denemelerle hangisinin daha efektif çalıştığını anlamaya çalışmak pek çok hayat kurtardı şu ana kadar COVID pandemisinde. Liderliğe olan ihtiyacı ortaya çıkardı çok net biçimde, onu söyleyebiliriz. Ve bu liderlik bağlamında da sunumlardan bir tanesinde bir katılımcı şöyle bir ayrım yaptı. Çok beğendim onu. Kullanırız bundan sonra. Negatif liderlik, pozitif liderlik ama daha önemlisi operasyonel liderlik ve bilimsel liderlik. Bu son ikisi bizi çok ilgilendiriyor. Negatif ve pozitif liderlik evet her yerde var ama operasyonel liderlik kavramı özellikle pandemi döneminde ne kadar ihtiyacımız olan bir şey olduğunu anladık. Ve bitirirken şöyle notlar aldım. Yine geçmişte HIV salgınında yaptığımız hatalardan birisi bilimsel dile dikkat etmek. Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala kendisine bilim insanı diyen bazı safsata severlerin diyeceğim ben. Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde hiç fark etmez. Yani çok alaycı ya da hafife alan ya da bazı grupları ötekileştirerek toplumu tedavi edebileceğini, bundan uzak tutabileceğini zanneden yaklaşımlar COVID'de de maalesef devam ediyor. Bir ikincisi de, özür dilerim, sonuncusu da bu en çok ihtiyacımız olan şey ama bugüne kadar hiçbir pandemide yaşayamadık. Bunun uluslararası işbirliğinin önemi. HIV'de bu biraz aşılabildi. Yani konsorsiyumlar oluştu vesaire vesaire. Son not olarak şunu söyleyebilirim. Sizin de söyleyecekleriniz vardır. Ben biraz gevezelik yaptım. Dr. Fauci şöyle bir şey söyledi yine. Ki aşıyla ilgili çok soru soruluyor tabii kendisine. 2020 sonundan 2021 başından önce bir aşı söz konusu olmayacak. Fakat şunu söyleyebilirim ki optimist bir biçimde tam olarak işe yaramayacak olsa da bir aşı olacak dedi. Bunu artık nasıl değerlendirirseniz öyle değerlendirin. Yani bir aşı olacak evet, ama ne kadar çalışacağını bilmeyeceğiz.
Bu çok paralel düşünüyorum. Ben de aşıdan çok Fauci'nin de altını çizdiği gibi çeşitli konuşmalarında belki etkili ve spesifik bir antiviralin devreye girme olasılığı daha yüksek. Tedavi için bir takım olanakların doğması ve devreye girmesi söz konusu. Aslında önemli bir programdı bana kalırsa. Çünkü hem senin anlatın gayet keyifliydi hem de AIDS gibi bir hastalık ki HIV AIDS'in özellikle bulaş yolları COVID'den çok farklı. Yaptığı hasar biçimi de farklı. Çünkü HIV'de biz immün sistemin çöktüğünü, buna karşılık COVID'de özellikle ağır olgularda ve kaybedilen hastalarda immün sistemin abartılı çalışmasının esas hasar yaptığını biliyoruz. Ama yine de her ikisi de özellikle sosyal ve politik açılardan aynı sorunları hem doğurdular hem de aynı sorunlar, aynı problemler nedeniyle böyle yayıldılar ve mücadelede de bir takım gecikmelere yol açtılar. Bunları da belirterek, altını çizerek programımızı kapatalım. Arda çok teşekkürler katıldığın için. Uzaklardan katıldın. Bize arada sırada Belçika'dan Avrupa muhabiri olarak bilgileri aktarmaya devam edersin.
Teşekkür ederim. Bitirirken bir 30 saniye bir şeyler söylemeye izin verir misiniz? Tabii. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bütün bu yani bir hafta hakikaten uykusuz kalarak bütün bunları değerlendirdim ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir not. Yine konferansta konuşulan şeylerden bir tanesi. Yani konuyla en çok ilgilenenden en az ilgilenene kadar herkesin not etmesi gereken bir şey. Bir aşı ya da ilaç çıktığında da biz bu tedbirlerden azade olduğumuz bir hayat sürdürmeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Yani yarın bir aşı çıktığında bunun seri üretimi aylar sürecek ya da bizim bundan yararlanmamız ya da bunun çalıştığından emin olmamız aylar sürecek. Dolayısıyla insanlar kendilerini en az bir yıl daha boyunca bu tip tedbirlerin içinde yaşamaya psikolojik olarak alıştırmalılar. Bu yani felaket tellalı gibi geliyor ama bilimsel gerçekler bunu söylüyor. Bir ikincisi de Time dergisinden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Çok güzel bir yazı. Bu da yine iklim krizi ve marjinalize edilmiş grupların yaşadıkları problemlerle ilgili. Önümüzdeki günlerde yayınlayacak sayısında bir arkadaşım yolladı bana. Bir feminist ve sivil haklar aktivisti olan Audre Lorde şöyle bir şey söylüyor. Biz şu anda tabii Covid ile ilgilendiğimiz için yine tek bir problemle ilgileniyoruz. O da ona referans vermiş. Sadece tek bir sorunla mücadele etmek ve onunla ilgilenmek diye bir şey yok. Çünkü bizim hayatlarımız tek bir mesele değil. Dolayısıyla aslında bütün sorunları, iklim krizini, her şeyi bir arada değerlendirmek lazım COVID'i de konuşurken. Tekrar teşekkür ediyorum bana bu zamanı ayırdığınız için hocam Açık Radyo'da.
Ben teşekkür ederim Arda, sağ ol katıldığın için. Evet, bugün Ayşegül Tözeren katılmadı programa. Onun her zaman seçtiği, hazırladığı o çok titiz sorularından mahrum kaldık ama onun yerini Ayşegül'ü aratmamaya çalışarak bir program gerçekleştirdik. Arda Karapınar'la birlikte son parçayı sizlere veda ederken bundan tam 53 yıl önce bugün 17 Temmuz günü yaşamını yitiren John William Coltrane'dan bir parçayla bitirelim. Like Sonny. Hoşça kalın ve iyi hafta sonları.
Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.